Ayrım 10.
13. Dinimi bir ateistle tartışmam. Kar altında kadife ile bir yürüyüş. Sokaktan içeri giriyordu. Üzerinde mor bir perdesi, yüzünde onu bir bilim kurgu kahramanına benzeten kara gözlükler, başında da siyasal İslam'ın simgesi türbandan çok, Kaan'ın çocukluğundan beri binlerce kadının taktığını gördüğü özelliksiz bir başörtüsü vardı. Genç kadının kendisine doğru geldiğini fark edince K, sınıfa öğretmen girince ayağa kalkan öğrenci gibi ayağa kalktı. "Ben İpek'in kardeşi Katife'yim," dedi kadın, hafifçe gülümseyerek. "Akşam yemeği için sizi bekliyor herkes. Babam sizi getirmemi istedi." "Burada olduğumu nereden biliyordunuz?" dedi K. "Kars'ta herkes, her an, her şeyden haberdardır," dedi Katife hiç gülmeden. "Yeter ki bu şey Kars'ta olsun." Yüzünde bir acı ifadesi belirmişti. K hiç anlayamadı bunu. "Şair ve romancı arkadaşım," diyerek Necip'i tanıştırdı K. Birbirlerini bir süzdüler ama el sıkışmadılar. K, bunu gerginliğe yordu. Çok zor olup bitenleri yeniden kurarken, tesettür yüzünden iki İslamcının el sıkışmadıkları sonucunu çıkaracaktı. Necip bembeyaz olmuş bir yüzle uzaydan gelmiş hicana bakar gibi bakıyordu ona. Ama Kadife'nin hali, tavrı o kadar alelâdeydi ki, kahvedeki erkekler kalabalığından kimse dönüp ona bakmamıştı bile. Ablası gibi güzel de değildi. Ama onunla kar altında Atatürk Caddesi'nde yürürken kendini çok mutlu hissetti K. Başörtüsünün çerçevelediği, ablası kadar güzel olmayan sade ve temiz yüzüne, ablası gibi ela gözlerinin ta içine bakarak rahat rahat konuşabildiği için de onu çekici buluyor, şimdiden ablasına ihanet ettiğini düşünüyordu. Önce K'nın hiç beklemediği bir şekilde meteorolojiden bahsettiler. Günlerini ancak radyodan haberleri dinleyerek bölüp doldurabilen ihtiyarların bilebileceği ayrıntılardan bile haberdardı Kadife. Sibirya'dan gelen alçak basınçlı soğuk hava dalgasının iki gün daha süreceğini, bu yağış devam ederse yolların iki gün daha açılmayabileceğini, Sarıkamış'ta kar yüksekliğinin 160 santimetreye ulaştığını, Karslıların meteorolojiye inanmadığını, devletin halkın morali bozulmasın diye hava sıcaklığını hep 5-6 derece düşük gösterdiğinin burada en çok konuşulan dedikodu olduğunu, ama K'ya kimse açmayacaktı bu konuyu, anlattı. Çocukluklarında İstanbul'da İpek ile kar hep daha çok yağsın isterlerdi. Kar onda hayatın güzelliği ve kısalığı duygusunu uyandırıyor, bütün düşmanlıklara rağmen aslında insanların birbirlerine benzediğini, alemin ve zamanın geniş, insanın dünyasının dar olduğunu hissettiriyordu. Bu yüzden kar yağınca insanlar birbirlerine sokuluyorlardı. Kar sanki düşmanlıkların, hırsların, öfkelerin üstüne yağarak onları birbirlerine yaklaştırıyordu. Biraz sustular. Bütün dükkanları kapanmış şehit Cengiz Topel sokağında sessizce yürürlerken kimseciklere rastlamadılar. Kadife ile kar altında yürümekten hoşlandığı kadar telaşlandığını da hissetti K. Sokağın ucundaki bir vitrinin ışıklarına dikti gözlerini. Dönüp Kadife'nin yüzüne daha çok bakarsa ona da aşık olmaktan korkuyordu sanki. Ablasına aşık mıydı? Delice aşık olmak için akıllıca bir istek vardı içinde. Bunu biliyordu. Sokağın sonuna vardıklarında üzerindeki defter kağıdında akşamki tiyatro münasebetiyle Hür Yurt Partisi Başkan Adayı Sayın Zihni Sevük'ün toplantısı ertelenmiştir yazan ışıklı vitrinin arkasındaki küçük ve dar neşe bir ahanesinde, başta Sunay Zaim olmak üzere bütün tiyatro takımının oyunun başlamasından 20 dakika önce hayatlarının son içkisini içer gibi hararetle içtiğini gördüler. Bir ahanenin vitrinine asılmış seçim ilanları arasında sarı kağıda basılmış "İnsan Allah'ın bir şaheseridir ve intihar bir küfürdür" duyurusunu görünce K. Kadife'ye Teslime'nin intiharı hakkında ne düşündüğünü sordu. "Teslime'yi İstanbul gazetelerinde, Almanya'da ilginç bir hikaye olarak anlatırsın artık," dedi Kadife hafif bir öfkeyle. "Kars'ı yeni tanıyorum," dedi K. "Tanıdıkça da burada olup bitenleri dışarıda kimseye anlatamayacağımı hissediyorum. İnsan hayatının kırılganlığı ve çekilen acıların boşunalığından gözlerim doluyor. Acıların boşu boşuna çekildiğini hiç acı çekmemiş ateistler düşünür yalnızca," dedi Kadife. "Birazcık acı çeken ateistler bile inançsızlığa uzun bir süre dayanamayıp iman eder çünkü sonunda. Ama Teslime acının son noktasında intihar ederek inançsızca öldü," dedi K. İçkinin verdiği bir inatçılıkla. "Evet, Teslime intihar ederek ölmüşse bu onun günah işleyerek öldüğü anlamına gelir. Çünkü Nisa suresinin 29. ayeti kerimesi intiharı çok açık bir dille yasaklar. Ama arkadaşımızın intihar etmiş ve günah işlemiş olması ona kalbimizde duyduğumuz neredeyse aşka denk derin sevginin eksildiği anlamına gelmez. Dinin lanetlediği bir işi yapan bahtsızı gene de kalbimizle sevebiliriz mi diyorsun? Dedi Kadife etkilemeye çalışarak. Allah'a artık ona ihtiyacı olmayan batılılar gibi kalbimizle değil, mantığımızla inanıyoruz mu demek istiyorsun? Kur'an-ı Kerim Allah'ın buyruğudur. Kesin ve açık buyruklar biz kulların tartışabileceği şeyler değildir dedi Kadife kendine güvenle. Bu dinimizin tartışılacak bir yeri yoktur anlamına gelmez elbette. Ama ben dinimi değil bir ateistle, bir laikle bile tartışmak istemem. Lütfen kusuruma bakmayın. Haklısınız. Laiklere İslam'ın laik bir din olduğunu anlatmaya çalışan yalaka İslamcılardan da değilim diye ekledi Kadife. Haklısınız dedi Ka. İkidir haklı olduğumu söylüyorsunuz ama bunu gerçekten inandığınızı sanmıyorum dedi Kadife gülümseyerek. Gene haklısınız dedi Ka gülümsemeden. Bir süre sessiz yürüdüler. Ablası yerine ona aşık olabilir miydi? Ka başörtüsü takan bir kadına cinsel çekim duyamayacağını çok iyi biliyordu ama gene de bu gizli düşünceyle bir an oyalanmaktan alamadı kendini. Karadağ Caddesi'nin kalabalığına çıktıklarında sözü önce şiire getirdi. Acemice bir geçişle Necip'in de şair olduğunu ekledi ve İmam Hatip Lisesi'nde ona Hicran adıyla tapınan pek çok hayranı olduğundan haberi olup olmadığını sordu. Ne adıyla? Hicran hakkında anlatılan diğer hikayeleri de özetledi Ka. Bunların hiçbiri doğru değil dedi Kadife. İmam Hatip'ten tanıdığım öğrencilerden de hiç işitmedim. Birkaç adım sonra ama şampuan hikayesini daha önceden işittim dedi gülümseyerek. Türbancı kızlara, Batı medyasının dikkatini çekmek için saçlarını kazıtmayı ilk olarak İstanbul'da nefret edilen zengin bir gazetecinin önerdiğini hatırlattı. Kendisine yakıştırılan şeyin kaynağını göstermek için, tek bir şey doğru bu hikayelerdi. Evet, türbancı denilen arkadaşlarımı ilk ziyaretimde alay etmek için gitmiştim oraya. Merak da vardı içimde. Peki, alaycı bir merakla gitmiştim. Sonra ne oldu? Buraya, puanım eğitim enstitüsüne tuttuğu ve ablam zaten Kars'ta olduğu için gelmiştim. Sonuçta o kızlar benim sınıf arkadaşlarımdı ve inanmasan bile seni evlerine çağırdıklarında gidersin. O zamanki bakışımla bile haklı olduklarını hissettim. Anaları babaları öyle yetiştirmiş onları. Hatta din eğitimi veren devlet de onları desteklemiş. Yıllarca örtün başınızı dedikleri kızlara açın başınızı. Devlet böyle istiyor diyorlardı. Ben de sırf siyasal bir dayanışma olsun diye bir gün başımı örttüm. Yaptığım şeyden korkuyor, bir yandan da gülümsüyordum. Belki de devlete ezeli muhalif ateist babamın kızı olduğumu hatırladığım için. Oraya giderken bu işi bir günlüğüne yaptığımdan çok emindim. Yıllar sonra bir şaka gibi hatırlanacak tatlı bir siyasal hatıra, bir özgürlük jesti. Ama devlet, polis, buranın gazeteleri öyle bir üzerime geldiler ki, işin alaycı, hafif yanını öne çıkarıp bu işten sıyrılamadım. İzinsiz gösteri yaptığımız bahanesiyle içeri aldılar bizi. Bir gün sonra hapisten çıkınca vazgeçtim. Zaten ben baştan beri inanmıyordum deseydim, bütün Kars yüzüme tükürürdü. Şimdi ise bütün o baskıları, Allah'ın bana doğru yolu bulayım diye yolladığını biliyorum. Bir zamanlar ben de senin gibi ateistim. Bakma bana öyle, bana acıdığını hissediyorum. Sana öyle bakmıyorum. Bakıyorsun, kendimi senden gülünç hissetmiyorum. Senden üstün de hissetmiyorum, bunu da bil. Bütün bunlara baban ne diyor? Durumu idare ediyoruz. Ama durum da idare edilemez bir yere doğru sürükleniyor ve çok korkuyoruz. Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz. Babam başta benimle iftihar etti. Başımı örtüp okula gittiğim gün bu çok özel bir başkaldırı usulüymüş gibi davrandı. Benimle birlikte annemden kalma pirinç çerçeveli aynaya bakarak başörtümün başımın üzerinde duruşunu seyretti ve biz aynanın karşısındayken öptü beni. Aramızda çok az konuşulmasına rağmen şurası kesindi. Benim yaptığım İslamcı bir hareket olduğu için değil, devlete karşı bir hareket olduğu için saygıdeğerdi. Babam da benim kızıma böylesi yakışır havası vardı. Ama gizliden gizliye o da benim gibi korkuyordu. Bizi içeri aldıklarında korktuğunu, pişman olduğunu biliyorum. Siyasi polisin benimle değil, hala kendisiyle uğraştığını ileri sürdü. Bir zamanlar buralarda harıl harıl solcuları, demokratları fişleyen MİT elemanları, şimdi dincilerin çetelesini tutuyordu. İşi eski tüfeğin kızından başlamaları anlaşılır bir şeydi filan. Bütün bunlar benim geri adım atmamı zorlaştırıyor. Babam da benim her adımıma destek vermek zorunda kalıyordu ama gittikçe zorlaşıyordu bu. Hani bazı ihtiyarlar vardır. Evin içindeki kimi sesleri, sobanın patırtısını, kırısının kimi konulardaki hiç bitmeyen dırdırını, kapının gıcırdayan menteşesini kulakları duyar duymasına da akılları hiç fark etmez ya. Benim türbancı kızlarla mücadelemede böyle yapıyor artık babam. İntikamını o kızlardan biri bazen eve gelirse ona hınzırca ateistlik ederek alıyor ama işler sonunda o kızlarla bir çeşit devlet karşıtı cilvetleşmeye dönüşüyor. Kızların da altta kalmadan babama laf yetiştirebilmelerini bir olgunluk olarak gördüğüm için evde toplantılar yapıyorum. Bu akşam da o kızlardan biri Hande gelecek. Hande, Teslime'nin intiharından sonra ailesinin baskıları sonucu başını açmaya karar verdi. Ama kararını uygulayamıyor. Babam bütün bunların kendisine eski komünistlik günlerini hatırlattığını söylüyor bazen. İki türlü komünist vardır. Halkı adam etmek, ülkeyi kalkındırmak için bu işe giren mağrurlar, bir adalet ve eşitlik duygusuyla bu işe giren masumlar. Mağrurlar iktidar düşkünüdür. Herkese akıl verirler. Yalnızca kötülük gelir onlardan. Masumlar ise yalnızca kendilerine kötülük ederler. Ama tek istedikleri de budur zaten. Yoksullarının acısını suçluluk duygularıyla paylaşmak isterken daha da kötüsünü yaşarlar. Babam öğretmendi. Memurluktan attılar. İşkence yapıp bir tırnağını çektiler. Hapislerde yatırdılar. Yıllarca annemle bir kırtasiyeci dükkanı işletti. Fotokopi yaptılar. Fransızcadan romanlar çevirdiği de oldu. Kapı kapı dolaşıp taksitle ansiklopedi pazarladığı zamanlarda. Çok mutsuz olduğumuz, yokluk çektiğimiz günlerde ya da bazen durup dururken bize sarılır ağlar. Bizim başımıza kötü bir şey gelecek diye çok korkar. Eğitim enstitüsü müdürü vurulduktan sonra otele polisler gelince korkmaya başladı. Onlara da söylendi. Laciverti gördüğünüz kulağıma geldi. Babama söylemeyin bunu. Söylemem dedi ka. Durup üstündeki başındaki karları sildi. Bu tarafa, otele doğru yürümüyor muyduk? Buradan da gidilir. Ne kar diniyor, ne de konuşacak şeyler bitiyor. Size kasaplar sokağını da gösteririm. Lacivert ne istiyormuş sizden? Hiç. Bizden, babamdan, ablamdan söz etti mi hiç? Kadife'nin yüzünde endişeli bir ifade gördük ha. Hatırlamıyorum dedi. Herkes korkar ondan. Biz de korkuyoruz. Bu dükkanların hepsi buranın namlı kasaplarıdır. Babanız gününü nasıl geçirir diye sorduk ha. Otel evinizden hiç çıkmaz mı? Oteli o yönetir. Herkese, kahyaya, temizlikçiye, çamaşırcı kadına, komilere emir verir. Biz de bakıyoruz ablamla. Babam çok az dışarı çıkar. Siz hangi burçtansınız? İkizler dedi ka. İkizler çok yalan söylermiş ama ben bilmiyorum. Çok yalan söylediklerini mi bilmiyorsunuz? Yoksa hiç yalan söylediğinizi mi bilmiyorsunuz? Yıldızlara inanıyorsanız benim için bugünün çok özel bir gün olduğunu bir yerden çıkarabilmeniz gerekir. Evet, ablam söyledi. Bugün şiir yazmışsınız. Ablanız her şeyi söylüyor mu size? Bizim burada iki eğlencemiz vardır. Her şeyi konuşmak ve televizyon seyretmek. Televizyon seyrederken de konuşuruz. Konuşurken de televizyon seyrederiz. Ablam çok güzel değil mi? Evet, çok güzel dedi kal saygıyla. Ama siz de güzelsiniz diye terbiyeyle ekledi. Şimdi bunu da ona söyleyecek misiniz? Söylemeyeceğim dedi Katife. Aramızda kalan bir sır olsun. İyi bir arkadaşlık için sırdaşlık en iyi başlangıçtır. Mor ve uzun yağmurluğunun üzerinde biriken karları sildi. 14. Nasıl şiir yazıyorsunuz? Akşam yemeğinde aşk, örtünmek ve intihar üzerine. Millet Tiyatrosu'nun önünde az sonra başlayacak olan gösteri için kapıda bekleyen bir kalabalık gördüler. Hiç durmamacasına yağan kara rağmen bir şey olsun da eğlenelim diye toplanan işsiz güçsüzler, yatakhanelerinden, evlerinden çıkıp gelmiş gömlekli, ceketli gençler, evden kaçmış çocuklar 110 yıllık binanın kapısında, kaldırımlarında toplanmışlardı. Çoluk çocuk gelen aileler de vardı. Ka, açılmış siyah bir şemsiye gördü Kars'ta ilk defa. Kadife programda Ka'nın da bir şiiri olduğunu biliyordu ama Ka oraya gitmeyeceğini, zaten vakit olmadığını söyleyerek konuyu kapattı. Yeni bir şiirin gelmekte olduğunu hissetmişti. Otele kadar hiç konuşmamaya çalışarak hızlı hızlı yürüdü. Yemekten önce üstünü başına çekidüzen verme bahanesiyle hemen odasına çıktı, paltosunu çıkardı ve küçük masaya oturup hızlı hızlı yazdı. Şiirin ana teması arkadaşlık ve sırdaşlıktı. Kar, yıldızlar ve özel mutlu gün motifleri ve Kadife'nin ağzından çıkan bazı ifadeler şiire olduğu gibi giriyordu ve kal mısraların alt alta dizilişini bir resmi seyreder gibi zevkle, heyecanla seyrediyordu. Kadife ile konuştukları şeyleri aklı gizli bir mantıkla geliştirmiş. Yıldızların Arkadaşlığı adlı şiirde her insanın bir yıldızı, her yıldızın bir arkadaşı ve her insanın da yıldızı kendisine benzeyen bir benzeri olduğunu, bu benzeri de bir sırdaş gibi içinde taşıdığını işliyordu. Şiirin müziğini ve mükemmelliyetini bütünüyle içinde duymasına rağmen yer yer bazı mısra ve kelimelerin eksik kalmasını, daha sonra aklının İpek'te ve geç kaldığı yemekte olmasıyla ve bir de aşırı mutlulukla açıklayacaktı. Şiir bitince aceleyle lobiden otel sahiplerinin küçük dairesine geçti. Burada yüksek tavanlı geniş bir odanın ortasına kurulmuş sofranın başında, iki yanında kızları Kadife ve İpek, Turgut Bey oturuyordu. Masanın bir kenarında başındaki şık, mor örtüden Kadife'nin arkadaşı Hande olduğunu Kaan'ın hemen anladığı bir üçüncü kız vardı. Onun karşısında gazeteci Serdar Bey'i gördü. Birlikte olmaktan çok mutlu gözüken bu küçük kalabalığın önündeki sofranın dağınıklığı ve tuhaf güzelliğinden, hızla arkadaki bir mutfağa gidip gelen Kürt hizmetçi Zahide'nin mutlu ve becerikli hareketlerinden Turgut Bey ve kızlarının akşamları bu sofrada uzun uzun oturmaya alışkanlık haline getirdiklerini hemen hissetti. "Bütün gün sizi düşündüm. Bütün gün sizi merak ettim. Nerede kaldınız?" dedi Turgut Bey ayağa kalkarak. Birden Kağ'ya öylesine yakınlaşarak sarılmıştı ki Kağ onu ağlayacak sandı. "Her an çok kötü şeyler olabilir," dedi trajik bir edayla. Turgut Bey'in kendisine gösterdiği yere, masanın onun tam karşısındaki öteki ucuna oturduktan, önüne konan sıcak mercimek çorbasını heyecanla kaşıkladıktan ve sofradaki diğer iki erkek rakı içmeye başladıktan sonra, kalabalığın ilgisi bir an kendisinden hemen arkasındaki televizyon ekranına kayınca, Ka uzun zamandan beri yapmak istediğini yaptı ve İpek'in güzel yüzüne doya doya baktı. O anda hissettiği geniş, sınır tanımaz mutluluğu daha sonra defterine ayrıntılarıyla yazdığı için ne hissettiğini tamı tamına biliyorum. Kolları bacakları mutlu çocuklar gibi durmadan oynuyor, az sonra İpek ile onu Frankfurt'a götürecek trene yetiştirmek zorundaymışlar gibi sabırsızlıkla kıpırdanıyordu. Turgut Bey'in kitaplar, gazeteler, otel defterleri ve faturalarla karmakarışık çalışma masasının üzerindeki abajurdan vuran ışığın bir benzerinin, çok yakın gelecekte İpek'in yüzüne Frankfurt'ta birlikte mutlulukla oturacakları küçük dairedeki kendi çalışma masasının üzerindeki abajurdan vuracağını hayal etti. Hemen sonra Kadife'nin kendisine baktığını gördü. K ile göz göze gelince ablası kadar güzel olmayan yüzünde bir an bir kıskançlık ifadesi belirir gibi oldu ama Kadife sırdaşça bir gülümseyişle bunu bir anda saklamayı başardı. Sofradakiler ara ara açık televizyona göz ucuyla bakıyorlardı. Millet Tiyatrosu'ndaki gecenin naklen yayınına yeni başlanmış, Kaan'ın ilk gece otobüsten inerken gördüğü tiyatro kumpanyasından upuzun boylu, değnek gibi bir oyuncu, bir sağa bir sola eğilerek geceyi sunmaya başlamıştı ki, birden Turgut Bey elindeki kumanda aletiyle görüntüyü değiştirdi. Ne olduğu anlaşılamayan, beyaz benekli, bulanık, siyah beyaz bir görüntüye uzun uzun baktılar. "Baba," dedi İpek, "niye şimdi bunu seyrediyorsunuz?" "Kar yağıyor burada," dedi babası. "Hiç olmazsa doğru bir görüntü, gerçek bir haber. Herhangi bir kanala uzun uzun bakmanın gururumu kırdığını da biliyorsun." "Kapatın o zaman televizyonu lütfen baba," dedi Kadife. "Burada hepimizin gururunu kıran bir başka şey yaşanıyor." "Misafirimizi anladın," dedi babası mahcubiyetle. "Onun bilmemesi beni huzursuz ediyor." "Beni de," dedi Hande. Öfkeli, olağanüstü güzel, kocaman kara gözleri vardı. Hepsi bir an sustular. "Sen anlat Hande," dedi Kadife. "Bunda utanılacak bir şey yok." "Tam tersi, utanılacak çok şey var ve bu yüzden anlatmak istiyorum," dedi Hande. Bir an yüzü tuhaf bir neşeyle ışıdı. Hoş bir hatırayı anar gibi gülümseyerek, "Bugün arkadaşımız Teslime'nin intiharının 40. günü," dedi. "Teslime aramızda dini için, Allah'ın sözü için mücadele eden en imanlı kızdı. Onun için başörtüsü yalnız Allah sevgisi değil, kendi imanı ve onuru da demekti. Kimsenin aklına gelmezdi onun intihar edeceği. Okulda hocaları, evde babası ona başını açsın diye acımasızca baskı yapıyorlardı ama Teslime direniyordu. 3 yıldır okuduğu ve bitirmek üzere olduğu okuldan atılmak üzereydi. Bir gün emniyetten adamlar bakkal babasını sıkıştırmışlar ve kızın başını açıp okula gelmezse dükkanını kapattırır, seni de Kars'tan kovarız demişler. Bunun üzerine babası Teslime'yi evden atmakla tehdit etti önce. Bu para etmeyince 45 yaşındaki dul bir polisle evlendirmeyi planladı. Hatta polis elinde çiçeklerle bakkal dükkanına gidip gelmeye başlamıştı. Teslime, maden gözlü ihtiyar dediği bu adamdan öyle tiksindi ki, bizlere onunla evlenmemek için başını açmaya karar verdiğini söyledi ama bu kararını da bir türlü uygulayamıyordu. Bazımız maden gözlülüğüyle evlenmesin diye kararını onayladık. Bazılarımız da babanı intihar ile tehdit et dedik. Bu aklı da en çok ben verdim. Çünkü Teslime'nin başını açmasını hiç istemiyordum. Kaç kere ona, Teslime, intihar etmek insanın başını açmasından iyidir dedim. Laf olsun diye söylüyordum bunu. Gazetelerde okuduğumuz kadın intiharlarının imansızlıktan, maddi hayata bağlılıktan ve aşk umutsuzluğundan olduğunu düşünüp intihar sözü babasını korkutur sanıyorduk. İmanlı bir kız olduğu için Teslime'nin intihar edeceğine hiç ihtimal vermiyordum. Ama onun kendini astığını işitince herkesten önce ben inandım. Teslime'nin yerinde olsaydım benim de intihar edebileceğimi hemen hissettim çünkü. Hande ağlamaya başladı. Herkes sustu. İpek Hande'nin yanına gidip onu öpüp okşadı. Kadife de katıldı ona. Kızlar birbirlerine sarıldılar. Elinde uzaktan kumanda aletini tutan Turgut Bey de tatlı sözler söyledi. Ağlamaması için hep birlikte şakalar yaptılar. Turgut Bey küçük bir çocuğu oyalar gibi ekranda beliren zürafalara dikkat çekti. Dahası oyalanmaya hazır bir çocuk gibi Hande de yaşlı gözlerle baktı ekrana. Çok uzaklarda bir yerde, belki de Afrika'nın göbeğinde, gölgeler içinde ağaçlı bir arazide ağır çekim bir filmdeki gibi memnun mesut ilerleyen bir zürafa çiftini, hepsi uzun bir süre, kendi hayatlarını neredeyse bütünüyle unutarak seyrettiler. Teslime'nin intiharından sonra Hande anne babasını daha fazla mutsuz etmemek için başını açmaya, okula girmeye karar verdi, dedik daha sonra Kadife K'ya. Onu ne zorluklarla, yokluklar içinde tek erkek çocuğu yetiştirir gibi yetiştirdiler. Annesi babası, ileride kızlarının kendilerine bakacağını düşlerler hep. Çok akıllıdır Hande. Tatlı bir sözle fısıldar gibi ama Hande'nin işiteceği bir sesle konuşuyor. Gözü yaşlı kız da herkesle birlikte ekrana bakarken onu dinliyordu. Biz örtülü kızlar mücadelemizi bırakmasın diye önce onu ikna etmeye çalıştık. Ama başını açmasının intihardan daha iyi olduğunu anlayınca Hande'ye yardım etmeye karar verdik. Başörtüsünü Allah'ın emri bilmiş ve bir bayrak gibi benimsemiş bir kızın daha sonra onu başından çıkarıp insan içine çıkabilmesi çok zordur. Hande günlerdir evine kapanmış bu kararına konsantre olmaya çalışıyordu. K da ötekiler gibi bir suçluluk duygusuyla büzülmüştü ama kolu ipeğin koluna değince içine bir mutluluk yayıldı. Turgut Bey hızlı hızlı kanal değiştirirken K aynı mutluluğu arayarak kolunu ipeğinkine dayadı.